Değerli dinleyenler, kısa bir aradan sonra yine Sayın Akat'la birlikteyiz. Sayın Akat bize ışık saçan mantar sivrisineğinden bahsetti. Evet Sayın Akat, bundan sonra hangi canlıdan bahsediyorsunuz?
Temizlikçi balıklardan söz edelim isterseniz. Temizlikçi ördek balıkları ve temizlikçi karidesler. Deniz altlarında bazen çok büyük balıkların etrafında cesurca dolaşan küçük balıklar görürüz. Bunlar o denli birbirine alışkındır ki bu küçük balıklar bazen o büyük balıkların ağzının içine girer. Orada dolaşır. O büyük balıklar da ağızlarını açık olarak tutar ve beklerler.
Neden?
Sebebi çok enteresan. Bunlar adından da anlaşıldığı gibi temizlikçi balıklardır. Mercan kayalıklarının çevresinde yaşarlar. Ve büyük balıklar dönem dönem bu kayalıkları ziyaret ederek vücutlarını temizletirler.
Neden?
Balıkların vücudunda bazı parazitler oluşabilir zaman içinde. Veya deri parçaları, deri kalıntıları kalır. Özellikle küçük yaralanmalar sonucu ağzının içinde veya vücudun üzerinde küçük deri kalıntıları kalabilir. Bunlar zamanla mantarların oluşmasına neden olur. Ve balığın rahatsızlanmasına, vücudunda yaralar açılmasına sebep olur.
Ölümcül müdür peki?
Büyük, yani mantar özellikle balıklar için çok tehlikelidir. İşte bu temizlikçi balıklar ve temizlikçi karidesler balıkların vücudundaki bu deri artıklarını veya parazitleri temizlerler. Ve bu balıklar da sanki bunu bilirmiş gibi bu mercan kayalıklarını ziyaret eder. Dönem dönem burada kendilerini temizletirler. Ve öyle ki ağızlarını dahi açıp içine bu balıkların girmesine izin verip onların burada temizlik yapmasına müsaade ederler. Bir temizlikçi balık grubu kendilerini ziyarete gelen yaklaşık 300 kadar balığı her gün temizleyebilir. Böyle bir de temizleme kapasitesine ve bilince sahipler.
Çok
bu anlamda
enteresan bir işbirliği hakikaten.
Evet.
Ya birinin böyle bir şey yapabiliyor olması ve diğerinin de böyle bir şey yapabildiğini biliyor olması.
Tabii bu bilince sahipler kısmı şaka kısmıydı. Aslında böyle bir bilince sahip olma imkanlarının olmayacağı çok açık. Neden? Çünkü bir balık düşünün ki ağzını açtı, içine balıkların girmesine ve orayı temizlemesine izin verdi. Onu yutmaktan alıkoyan nedir? Yani balıklar arasında böyle bir kural mı var, kanun mu var, kültür mü, ahlak mı var? Balık böyle bir şey bilmez ki. Yani ağzına dolan küçük balıkları rahatlıkla yutabilir. Ki insanlar bile içinde farklı karakterde olanları var. Siz böyle bir kural koysanız bu temizlikçi balıklara aman dokunmayın. Bunlar bizim işimize yarıyor. Ağzımıza girip çıksınlar, vücutlarımızı temizlesinler ama sakın onları yemeyin. Yoksa bizi kim temizleyecek? Bu kuralı ihlal eden birçok insan olduğunu görürsünüz. Onlar giderler, o balıklara zarar verirler, onları yerler. Yani bunun önüne geçemezsiniz. Balıklar bunun önüne nasıl geçiyor? Bunun bir izahı olamaz. Yani bu bir balığın kendi bilinciyle, kendi kültürüyle açıklanamaz. Bu bir ilhamdır. Yani bu balıkların yaratılış amaçlarıyla birlikte nasıl davranmaları gerektiği de kendilerine tam olarak ilham edilmiştir.
Sayın Akat, hakikaten parmak bastığınız nokta çok önemli bence. Biz çünkü bu canlılarda şu anlattığınız harekette bir akıl görüyoruz. Bir akıl alameti var.
Burada bir ahlak, bir kültür var aynı zamanda.
O da var, evet. Yani şimdi böylesine bir özelliğin tek başına olması mümkün değil. Yani mesela bir insan çok köklü çözümler getirebiliyorsa toplumda bugün yaşayan sorunlara, çok köklü çözümler getiriyorsa, yani diğer hareketlerinde buna uyumlu olması beklenir. Yani bir yönüyle çok akıllı ama diğer yönüyle hiçbir şeyden habersiz bir model gerçek bir model değildir.
Mutlaka.
Yani bir anormallik olması gerekir ve bu anormalliğinde orada gerçek iş görenin o canlı olmadığını, o canlının eliyle veya o canlının vücuduyla, o canlının ağzıyla hareket eden iş görenin gerçeğinde aslen Allah olduğunu bilmeli insanlar. Fakat açıklama genellikle bu tür gelmiyor.
Evet.
İşte hayvan bunu böyle çok güzel yaptı. İşte leopar bunu böyle çok güzel üzerine desenler yaptı, kamuflaj yaptı falan türünde. Hayvana ait olamayacak şekilde bir bütünü kapsayan bir aklı ona vermeye çalışırlar.
Çok önemli gördüğünüz bilim adamlarının ağzından ve bu hayvan bu özelliğini geliştirdi gibi ifadeler duyabiliyorsunuz. Veya evrim mekanizması çerçevesinde şu özelliği geliştirdi, bu organı kendisine
kazandı,
ekledi,
evet,
bu organı kazandı gibi ifadeler duyabiliyorsunuz.
Evet.
Biraz da orkidelerden söz etmek istiyorum bugün. Orkideler çok farklı türleri var fakat bunlardan bir tanesi oldukça enteresan. Bu orkidenin çiçeğinin içinde dişi bal arısını taklit eden bir parça var. Şimdi dişi bal arısını taklit eden ne demek? Çiçeğin bu parçası üç boyutlu, bütün mekanizmasıyla, bütün görünümüyle bir dişi bal arısının her özelliğini yansıtacak şekilde tasarlanmış.
Rengi, formu.
Rengi, formu her özelliğiyle dişi bal arısı görüntüsü veriyor. Bununla da kalmıyor. Bu orkidenin kokusu, salgıladığı koku dişi bal arısının salgıladığı kokunun aynısı. Bu ne işe yarıyor? Erkek bal arıları dişi bal arısını dölleyeceğim zannederek çiftleşme düşüncesiyle bu orkideye geliyor. Ve bu orkidenin gerçekte döllenmesine vesile oluyor. Yani polenlerini alıp başka bir orkideye taşıyor. Yani kendi çiftleşme düşüncesiyle hareket ederken aslında bu düşüncesi tamamen boşa çıkıyor. Fakat orkidenin döllenmesini sağlamış oluyor. Şimdi burada akıl almaz bir mekanizma var. Bir bal arısının fiziği, yapısı kendi için mükemmel bir tasarımdır. Yani bir bal arısının ihtiyaçlarını karşılayacak en mükemmel tasarım zaten o arının kendisidir. Bütün özelliklere sahiptir. Bu şekilde mükemmeldir. Evrimciler de bunu bu şekilde kabul ederler. Onlar derler ki bal arısı bu şekilde evrimleşmiş, ihtiyacına yönelik bütün özellikleri kazanmış şeklinde ifade ederler bu durumu. Peki bu bir hayvan. Uçuyor, çiçeklerden gidiyor, bal alıyor, geliyor yuva yapıyor, çiftleşiyor, yavruları oluyor. Onları kovanda tekrar belli bir bakımını yapıyor. Bir sürü yaşantısı var. Diğer sürü bireyleriyle ilişki içine giriyor. Bu böyle bir hayvan. Peki bir bitki kendi ham maddesiyle, yani bir bitki ham maddesiyle aynı arı gövdesini niçin elde eder? Bu hangi evrim aşamasıyla açıklanabilir?
Bir de Sayın Akat, nasıl elde eder? Neye bakar diyeceğim ama gözleri olmadığını
şimdi
biliyorum.
Şimdi evrimci gibi bir cümle kurun burada. Deyin ki bu orkide bu özelliğini geliştirmiştir. Ne gördü de geliştirdi? Bal arısını nasıl gördü? Hangi gözüyle gördü? Kokusunu hangi burnuyla aldı da bunları tahlil etti? Aynısını taklit etti, üretti, kendi vücudunda barındırdı. Nasıl böyle bir şey iddia
edilir? Ayrıca hareket eden bir canlı da değil. Hani şansa öyle şöyle bir hareket oldu derken böyle düştü, yuvarlandı, koştu, etti filan. Yani orkide bir bitki, yerinde duran, tecrübe etme imkanı olmayan sabit bir varlıktan bahsediyoruz.
Evet.
Yere bağlı.
Ve bakın biri hayvan. Yani vücudundaki bütün o şeklin kendi fonksiyonları, kendi yapıları var. Apayrı maddeden üretilmiş. İşte vücudun dışı kitinle kaplı. Diğer gelin aynı görüntüyü veriyor ama o bitki, bir çiçek. Çok başka bir hamurla, çok başka bir ham maddeyle aynı görüntü. Onda tekrar yaratılmış. Yani bu Allah'ın gerçek bir mucizesidir. Bu Allah'ın yaratma sanatının yüceliğidir. Yani bunu tekrar vurgulamak istiyorum. Bu çok önemli bir konu. Evrimciler der ki canlılar kendi ihtiyaçlarına yönelik zaman içinde kısım kısım özellikler kazanarak, değişikliklere uğrayarak evrimleşir, bugünkü konumlarına gelirler. Bu iddialı ortaya çıkarlar.
Ve bunlar şansı olur.
Ve bunlar tesadüfler sonucu olur. Şimdi bir tarafta bakıyorsunuz bir arı, yaban arısı. Bu özellikleri kazanmış, bu vücudu elde etmiş onların iddiasına göre bir şekilde tesadüfler sonucu. Fakat bir bitki tam aynı görüntüyü bambaşka bir ham maddeyle, bambaşka bir dokuyla nasıl sağlayabilir? Aynı kokuyu buna nasıl ekleyebilir? Ve bir dişi yaban arısı örneği oluşturabilir. Eğer bu orkide bunu bir ihtiyaçtan yaptıysa, yani ben bunu sağlayayım, bu erkek yaban arıları gelir burada çiftleşeceğim zannederken benim polenlerimi alır taşırlar düşüncesini taşıyorduysa bu bitki, zaman içinde bu görüntü üzerinde onun evrimleşene kadar hangi safhalardan geçti, neye benzedi, o zaman ne işine yaradı? Veya bu bir yaban arısı değil de ne bileyim başka bir hayvanın görüntüsünü verse bu bitki, bu ona bir zarar olarak dönerdi. Düşünün ki tam oluşmamış bir yaban arısı görüntüsü ki zaman içinde evrimleşiyor veya başka bir hayvanın görüntüsü çıksaydı buradan, bu o orkidenin hiçbir işine yaramaz. Onun türünün neslini devam ettirmek için ona bir fayda sağlamazdı. Yani evrimci mantığıyla bu orkide bu şekilde yaşamını idame ettiremezdi. Burada tabii bütün bu evrimcilerin iddiasını ortaya koyduktan sonra canlılar üzerinde de bu kadar çarpıcı örnekler görmek, yani bir hayvan bir böcek şeklinde bambaşka bir hamurla, bambaşka bir maddeyle yaratılmış bir böcek şeklinde bu görüntü tecelli ederken, diğer tarafta aynı görüntü bambaşka bir hamurla, bir bitkinin malzemesiyle, hamuruyla yeniden yaratılmış, oraya konmuş. Bu işte bir evrimcinin hiçbir zaman hiçbir şekilde açıklayamayacağı çok fazla sayıdaki konudan bir diğeridir.
Evet. Şimdi bu örnekleri konuşurken dikkat çeken bir özellik var. Siz hep böyle günümüzde pek karşılaşmadığımız canlılardan örnekler veriyorsunuz. ve bu verdiğiniz örneklerde de bu canlılarda çok şaşıracak özellikler fark ediyoruz. Gerçekten hem böyle bir benim açımdan bunun söyleşisini yapmak çok zevkli, hem de tahmin ediyorum sayın dinleyicilerimiz radyoları başında çok hoş dakikalar geçiriyorlardır. Yalnız bunların bu tür farklılıklarının amacı, yani bizim ve sizin herhalde böyle bir şeyi anlatmanızdaki asıl amaç insanları şaşırtmak değil herhalde.
Mutlaka değil. Mutlaka değil. Burada zaten yapmaya çalıştığımız bilimsel bir program olsun, insanlara bilgi aktaralım, onlara biyoloji öğretelim, fizik, kimya öğretelim değil. Burada tek amacımız buradaki yaratılış mucizelerine dikkat çekmek. Ve ben özellikle böyle belki adını bile duymadığımız, hiçbir zaman görmeyeceğimiz, karşımıza gelmeyecek türlerden söz ediyorum. Çünkü Allah hiçbir şeyi boşuna yaratmamış. O denizin altındaki 3000 metre derinlikteki bir balık belki hiçbir zaman bizim normal hayatımıza karşımıza çıkmayacak. Yolda yürürken onu görmeyeceğiz. Balıkçı tezgahlarına da rastlamayacağız. O bize bir gıda da olmayacak. Fakat o da boşuna yaratılmamış. Allah bizim onun yaratma kudretini görüp kadrini gereği gibi takdir etmemizi diler. İşte bunların hepsi bizim Allah'ı yakından tanımamız için bir vesiledir.
Bir de bunların ayrı ayrı özellikleri. Fakat hepsinin ayrı olmakla birlikte, tarzları, biçimleri, formları ayrı olmakla birlikte gösterdikleri çok önemli bir benzerlik, bir ortak yön var değil mi bunların?
Zaten bunlara baktığınız zaman biraz incelerseniz asla bunları ayrı ayrı olarak değerlendiremezsiniz. Bütün bu canlılar aslında tek bir elden çıkma, tek bir yaratıcının elinden çıkma olduğu çok bellidir. Böyle bir sistem, doğa, evren, bütün içinde bulunduğumuz ortam, dünya iki ayrı yaratıcı tarafından yaratılmaya çalışılsaydı takdir edersiniz ki ne böyle bir denge oluşur ne böyle bir intizam görmek mümkün olurdu.
Evet, zaten Kur'an-ı Kerim'de de bu yönde bir ayet var. Yani farklı olsaydı mutlaka bir bozukluk bulurlardı diye. Evet. Gerçekten çok önemli bir konu. Ayrıca şunu da unutmamak lazım. Biz her ne kadar dünyamızı çok büyük görsek de aslında koca evrenin içerisinde çok küçücük bir toz taneciği kadar küçücük bir yeri var kıyas yapıldığında. Ve bu dünyamızın içerisinde de insanın olduğu yer çok küçük. Onun için genellikle insan şöyle çevresine baktığı zaman etrafını çok büyük zannediyor. Yani karıncanın bir insanı dev gibi görmesi belki veya bir küçücük bir su birikintisi, bir gölet zannetmesi gibi. Bizim de bakışlarımızın aklımızla büyütmediğimiz takdirde bu bakışlarımızı çok çevremizde dar ve çok kısıtlı bir dünyamız oluşmuş olur. Halbuki şunu bilmemiz lazım. Bu dünyada çok farklı canlı türleri var. Sizin çok sıkça örneklerini verdiğiniz. Ayrıca çok farklı yaşam ortamları var. Antarktika gibi buz içerisinde olan yerler olduğu gibi. Ekvatorda çok sıcaktan kavrulan ve buradaki iklim şartlarına, bizim daha doğrusu ülkemizin iklim şartlarına da hiç de benzemeyen, çok yüksek sıcak ortalamasıyla seyreden ülkeler ve yerler var. Şimdi tüm bunların içerisinde yaşayan canlılar var. Her biri kendi bölgesine uygun yaşıyor. Fakat biliyoruz ki hem sizin programlarınızdan hem de buraya davet ettiğimiz diğer değerli konuşmacılarımızdan bütün bu canlıların birbirleriyle bir ilişkisi var.
Evet.
Yani söz gelimi bu canlılardan birini oradan söküp çıkarsak belki de ekolojik denge çok büyük bir zarar görecek veya tamamen bozulma ihtimaliyle karşı karşıya. Biz tabii yani kendi çevremizden baktığımız zaman bunu bu kadar belki değerlendiremeyebiliriz. Ama burada bilim bizim imdadımıza yetişiyor. Ekolojik dengeden, ayrıca atmosfer döngülerinden, pek çok dengelerden bahsederek bizim ufkumuzu açıyor. Dediğim gibi o canlıyı oradan birini alamazsınız. Şunu demek istiyorum. Bir canlıyı kim yaratıyorsa, hangi yaratıcı o canlıyı oraya koyuyorsa, bu canlıyla ilişkilendirilmiş tüm ekolojik dengeyi de o yaratıyor.
Evet. Çok doğru ve güzel bir ifade kullandınız. Dediniz ki eğer insan aklıyla görüş açısını geliştiremezse, genişletemezse, yani sadece görüş açısı bulunduğu ortamla sınırlı kalırsa, işte görüş açısı bulunduğu ortamla, yakın çevresiyle, günlük dertleriyle, uğraşlarıyla sınırlı kalan insanların sorduğu soru bize Kur'an'da bildirilmiş. Bizi öldükten sonra, toprak olduktan sonra kim tekrar kemiklerimizi bir araya getirecekmiş ve bizi diriltecekmiş şeklinde bir soru soruyor insanlar. Şimdi bu bakın ne kadar dar bir bakış açısı. O kemikler tekrar bir araya gelecek. o tekrar canlanacak ve bu o kişi bunu asla tahayyül edemiyor. Fakat bütün bu sistemi yakından gören, bunu tanımaya çalışan, evrenin yaratılışını inceleyen, şu anki durumunu ve hassas dengeleri, mükemmel uyumu anlayan bir kişi, böyle bir sistemi yaratan gücün kadrini gereği gibi takdir edebilir. Ve onun dilerse daha ne tür sistemler yaratabileceği ve onun yaratmada herhangi bir sınırının olamayacağını çok rahat kavrayabilir, anlayabilir.
Evet, gerçekten. Az evvel kullandığım cümlede de hangi yaratıcı bu canlı türünü yapmışsa o tüm evrende o yapmıştır derken, tabii ki hangi derken başka bir ihtimal yok. Sadece evet. Ve sadece yerleri ve göklerin Rabbi olan Allah yaratmıştır. Evet. Bu sonuca çok net ve rahatça varıyoruz. Evet değerli dinleyenler, Bir Yaratılış Gerçeği programının böylece sonuna geldik. Sayın Akat'a verdiği bu bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Bir dahaki Yaratılış Gerçeği programında buluşmak üzere, hoşça kalın.